Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Carl Sagan'ın Kosmos adlı eseri, 1980 tarihli Cosmos: A Personal Voyage belgesel dizisine eşlik eden popüler bilim alanının temel kitaplarından biridir. Kitap, evrenin ölçeğini, yıldızların ve gezegenlerin oluşumunu, yaşamın kökeni sorununu, bilimin tarihini ve insanlığın geleceğine ilişkin sorumlulukları bir arada ele alır. Sagan, astronomi profesörü olmasının getirdiği bilimsel birikimi, teknik eğitim almamış okurların da izleyebileceği açık bir dille sunar. Ancak amaç yalnızca bilgi aktarmak değildir. Bilimsel düşünmenin otoriteye veya alışkanlığa değil, gözleme, kanıta ve yanlışlanabilir açıklamalara dayanması gerektiğini gösterir. Kitabın kişisel yolculuk fikri, insan zihninin zaman ve uzay boyunca kurduğu keşif bağını anlatır. Antik çağ gözlemlerinden modern uzay araçlarına uzanan bu çizgi, Türkiye'deki okur için de bilim tarihinin ortak insanlık mirası olduğunu hatırlatır. Kosmos, kozmik ölçekte alçak gönüllülük ile dünyadaki somut sorumlulukları birlikte düşünmeye çağıran, açıklayıcı ve deneme niteliği de taşıyan bir bilim anlatısıdır. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, kozmik takvim, insanlık tarihini evrenin yaşı içinde konumlandırır. Sagan'ın en etkili anlatım araçlarından biri kozmik takvimdir. Evrenin yaklaşık 14 milyar yıllık geçmişini tek bir takvim yılına sıkıştırarak, büyük patlamadan galaksilerin oluşumuna, dünyanın ortaya çıkışından insan türünün çok geç sahneye çıkışına kadar uzanan zaman ölçeğini anlaşılır hale getirir. Bu yöntem bir süsleme değildir. İnsanların gündelik deneyimlerinden kaynaklanan zaman sezgisinin kozmolojiyi kavramakta yetersiz kaldığını somut biçimde gösterir. Bir insan ömrü, hatta yazılı tarih, evrensel zaman içinde son derece kısa bir aralıktır. Bu bakış insan merkezli varsayımları sorgulatır. Fakat insan faaliyetlerini önemsiz saymaz. Tersine, bilimin biriktirdiği bilginin ne kadar kırılgan ve yeni olduğunu vurgular. Sagan, yıldızların içinde oluşan elementlerin gezegenlere, kanıllara ve insan bedenine kadar ulaştığını anlatarak biyoloji ile astronomi arasındaki fiziksel sürekliliği kurar. Böylece insan, evrenden ayrı bir gözlemci değil, evrenin maddesinden doğmuş ve onu anlamaya çalışan bir parçası olur. Kozmik takvim, özellikle tarih, din, siyaset veya teknoloji üzerine düşünen okura, kısa vadeli gündemleri daha geniş bir ölçeğe yerleştirme imkanı verir. Bununla birlikte kitap, bu ölçeğin ahlaki kararları kendiliğinden çözmeyeceğini de sezdirir. Gerekli olan, bilgiyle birlikte dikkatli yargıdır. İkinci olarak, bilim tarihi, otoriteye karşı kanıta dayalı düşünmenin mücadelesi olarak anlatılır. Kosmos, bilimsel sonuçları sıralamakla yetinmez. Bu sonuçlara hangi düşünsel mücadelelerle ulaşıldığını da inceler. Sagan, özellikle antik Yunan dünyasında doğa olaylarını mitolojik açıklamalardan ayırma çabasına dikkat çeker. İonya'daki düşünürlerin evreni, doğa yasalarıyla açıklama arayışı kitabın bilim anlayışında temel bir yere sahiptir. Daha sonraki dönemlerde astronomik gözlemler, matematiksel modeller ve yeni araçlar yerleşik kozmolojiye meydan okur. Sagan, bu süreçte Giordano Bruno ile Galileo Galilei gibi simgelerin yaşadığı baskıları ele alırken bilimi kahramanlık masalına dönüştürmez. Asıl mesele kişilerin yanılmazlığı değil, fikirlerin gözlem karşısında sınanabilmesidir. Bir iddia saygın bir gelenekten, güçlü bir kurumdan veya etkileyici bir sezgiden gelmesi nedeniyle doğru kabul edilmemelidir. Bu yaklaşım, günümüzde sağlık söylentilerinden sözde bilime, sosyal medyadaki iddialardan kamu politikalarına kadar pek çok alanda kullanılabilir. Sagan'ın vurgusu, kuşkuculuğun her şeyi reddetmek olmadığıdır. Sağlıklı kuşkuculuk, yeterli kanıt istemek, alternatif açıklamaları değerlendirmek ve yeni veriler ortaya çıktığında fikrini değiştirebilmektir. Kitabın tarih bölümleri bu nedenle geçmişe dönük bir kültür turu değil, bilimsel yöntemin toplumsal değerini açıklayan bir çerçevedir. Okyar, bilginin güvenilirliğinin çoğu zaman tartışma, hata düzeltme ve açık eleştiri süreçlerinden doğduğunu görür. Üçüncü olarak, gezegenler ve uzay araştırmaları yaşam sorusunu somut kanıtlarla genişletir, Sagan. Başka dünyalarda yaşam olasılığını ele alırken, kesinlik görüntüsü veren spekülasyonlardan kaçınır. Venüs, Mars ve dış gezegenler hakkındaki uzay aracı verilerini kullanarak, bir gezegenin yüzey koşullarının ve atmosferinin yaşam ihtimali üzerindeki belirleyici etkisini açıklar. Venüs örneği, yoğun atmosfer ve aşırı sera etkisinin gezegeni yaşama elverişsiz hale getirebileceğini gösterir. Mars ise geçmişte veya mikroskobik düzeyde yaşam bulunup bulunmadığı sorusunu açık tutar. Fakat kanıt ile umut arasındaki sınırı korur. Kitabın temel mantığı şudur. Evren çok büyük olduğu için yaşamın yaygın olduğunu varsaymak makul bir araştırma sorusudur ama tek başına büyüklük kanıt değildir. Yaşamın kimyasal kökenini, organik moleküllerin oluşumunu ve doğal seçilimin uzun zaman içindeki işleyişini anlatması uzay araştırmasını yalnızca teknoloji gösterisi olmaktan çıkarır. Bu araştırmalar, dünyadaki yaşamın nasıl ortaya çıktığını anlamaya da yardım eder. Sagan ayrıca dünya dışı uygarlıklarla iletişim fikrini, radyo sinyalleri ve Voyager uzay araçlarına konan mesajlar bağlamında tartışır. Burada iletişim, romantik bir karşılaşma beklentisinden çok insanlığın kendisini nasıl temsil ettiği sorusudur. Türkiye'de gelişen uzay ve gözlem merakına da uygun biçimde kitap bilimsel merakın önce iyi sorular kurmakla başladığını gösterir. Bilinmeyeni kabul etmek, bilgisizliği yüceltmek değil, araştırmanın sınırlarını dürüstçe belirlemektir. Dördüncü olarak, Pale Blue Dot düşüncesinin öncülü. Dünyanın kırılganlığını kozmik ölçekte gösterir, kosmosun çevresel ve etik yönü, dünyayı diğer gezegenlerle karşılaştırmasından doğar. Sagan, dünyanın yaşam için uygun koşullarını tesadüfi bir ayrıcalık gibi değil, korunması gereken hassas bir denge olarak ele alır. Atmosfer, okyanuslar, iklim ve canlıların birbirine bağlı sistemleri, insan uygarlığının dışında işleyen fakat onun davranışlarından etkilenen süreçlerdir. Venüs'ün aşırı sera etkisi üzerine yapılan tartışma, fosil yakıt kullanımı ve atmosferdeki değişimler konusunda doğrudan bir uyarı işlevi görür. Kitap, bugünün iklim biliminin bütün ayrıntılarını içermez, ancak gezegen biliminin çevre sorunlarına sunduğu perspektifi erken ve anlaşılır biçimde kurar. Sagan'ın kozmik bakışı, milliyetçiliği veya yerel kimlikleri yok saymayı önermez. Daha çok, sınırlar ne olursa olsun hava, su ve ekolojik sonuçların ortak olduğunu hatırlatır. Türkiye'de kuraklık, orman yangınları, hava kirliliği ve enerji tercihleri gibi meseleler düşünüldüğünde bu çerçeve soyut kalmaz. İnsanlığın teknik gücü arttıkça gezegen sistemleri üzerindeki etkisini ölçme ve sınırlama sorumluluğu da artar. Kitabın önemli ayrımı burada görünür. Bilim, doğayı kontrol etmeyi sağlayan bir araç olabilir fakat tek başına nasıl davranılması gerektiğini söylemez. Veriler riskleri görünür kılar, toplumsal kararlar ise bu bilgiyi adalet, gelecek kuşaklar ve ortak yarar açısından değerlendirmelidir. Bu nedenle kosmos, çevreyi yalnızca koruma sloganı olarak değil, gezegensel gerçekliğin sonucu olarak ele alır. Son olarak, hayal gücüyle kuşkuculuk. Sagan'ın bilim iletişiminde birbirini tamamlar, kosmosu benzer popüler bilim kitaplarından ayıran özelliklerden biri, şiirsel anlatım ile kanıt disiplinini aynı yapıda tutabilmesidir. Sagan, yıldızlar arası uzaklıkları, galaksileri veya yaşamın kökenini anlatırken okurun hayal gücünü kullanır. Uzayda yolculuk eden bir anlatıcı konumu, ölçekleri zihinde canlandırmayı kolaylaştırır. Fakat bu anlatım, bilimsel belirsizliklerin üzerine örtmez. Hangi sonuçların gözlemle güçlü biçimde desteklendiğini, hangi soruların açık kaldığını ve hangi fikirlerin sınanması gerektiğini ayırmaya çalışır. Bu denge, özellikle bilimin kuru bir veri yığını veya sınırsız hayal dünyası olduğu yönündeki iki yanlış algıya karşı önemlidir. Bilim, yaratıcı hipotezler kurmayı gerektirir. Ancak hipotezlerin değeri sınanabilir olmalarından gelir. Sagan'ın dili, uzman olmayan okura karmaşık konuların erişilebilir olduğunu hissettirirken, kolay cevapların cazibesine teslim olmaz. Kitapta görsel anlatımın ve belgesel ritminin izleri bulunur. Bölümler, tarihsel örnekleri, uzay görevlerini ve temel kavramları birbirine bağlayarak ilerler. Bu tercih bazı teknik ayrıntıların sınırlı kalmasına yol açabilir. Kozmolojide 1980'den sonra önemli gelişmeler de yaşanmıştır. Buna rağmen kitabın asıl gücü güncel veri kataloğu olmasında değil, okura bilimsel sorulara nasıl yaklaşılacağını göstermesindedir. Bilgiyi hayranlık uyandıracak kadar büyük, fakat eleştiriye açık olacak kadar insani bir uğraş olarak sunar. Sonuç olarak, kosmos. Astronomiye ilk adımı atmak isteyenler, bilim tarihine ilgi duyanlar, öğretmenler. Öğrenciler ve çevre sorunlarını daha geniş bir çerçevede düşünmek isteyen okurlar için güçlü bir başlangıç kitabıdır. İleri düzey matematik veya fizik bilgisi gerektirmez. Buna karşılık, bazı bilimsel kavramların güncel teknik ayrıntılarını öğrenmek isteyenlerin daha yeni kaynaklarla devam etmesi gerekir. Kitap İnkiturusu'da yazıldığı için kozmoloji, gezegen araştırmaları ve uzay görevleri konusunda sonraki 10 yıllarda elde edilen bulguları kapsamaz. Yine de temel yaklaşımı eskimez. Sagan, evreni yalnızca uzak ve etkileyici nesnelerin toplamı olarak anlatmaz. Bilimin tarihini, insanın önyargılarını, yaşamın kökeni sorusunu ve dünyaya karşı sorumluluğumuzu aynı düşünce zincirine bağlar. Bu bütünlük, kosmosu yalnızca yıldızlar hakkında bir kitaptan farklı kılar. Benzer popüler bilim eserleri bazen tek bir konuya, örneğin kara deliklere veya evrimin ayrıntılarına yoğunlaşır. Kosmos ise okura konular arasındaki ilişkileri görme fırsatı verir. Sagan'ın belirgin özelliği, bilimsel kesinlik ile edebi açıklığı dengede tutmasıdır. Oker, hem evrenin ölçeği hakkında daha sağlam bir fikir edinir, hem de bir iddiayı değerlendirirken kanıt sormanın neden gerekli olduğunu kavrar. Bu nedenle eser, bilgi vermenin ötesinde düşünme alışkanlığı kazandıran kalıcı bir popüler bilim klasiğidir. Destek olmak isterseniz Carl Sagan kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.